Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 22 Kasım 2021 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Tuna Boyu'ndan köşemizde, Tuna Boyu'nda romanlar eşliğinde yaptığımız yolculuğa Estergon'la bir mola vereceğiz. Bugün Macaristan sınırları içindeki Budin'in 45 kilometre kuzeybatısında kendi adını taşıyan ırmağın Tuna Nehri ile birleştiği bir noktada Ciğerdelen karşısında bulunan Estergon Kalesi'nin hikayesine kısa bir yolculuğa çıkacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler telefon attığımızda olacak. Efendim ikinci bölümde Güne Bakan'a söz uçar köşemizde devam edeceğiz. Yine sizler için güzel mi güzel, yüreklerinize dokunacak bir kitap seçtik. Bu haftanın kitabı İnsan Mesafedir. Hatıralardan hayatın tam merkezine yolculuk yaparken uzun yıllar notlar alarak biriktirdiği yaşanmışlıkları, güzel bir ömrün damıtılmış halini İnsan Mesafedir kitabında okuyucuya sunan Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Gülleri sevmek dileğimdi. Her şeyim sendin, her şeyim sendin. Sensiz alem zindan oldu sevgili.
Boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan'la yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler var. Mustafa Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olunuz kıymetli hocam. Bizler de size sağlıklı, huzurlu, iyi bir gün diliyoruz. Bugün sizinle Tuna Boyu'nda yaptığımız yolculuğa bir ara vereceğiz Estergon'la. Estergon'u konuşacağız. Nasıl bir öneme sahip Estergon? Bizlere bu konuda neler anlatacaksınız? Sizi dinliyoruz.
Şimdi Mustafa Hocam, bu programın başından bugüne ve muhtemeldir de bundan sonraki programlarda adı bizimle, bizim medeniyetimizle özdeşleşmiş olan bir nehirden, Tuna'dan, Tuna Nehri'nden söz ettik bugüne kadar, ediyoruz ve edeceğiz. Yani Tuna Nehri tıpkı diğer nehirler, dereler, kuyular, göller, denizler gibi bir nehir ve biz de bu zamana kadar bu sudan, bu su yolundan, yani sudan konuştuk, konuşuyoruz, konuşacağız. Suyun bütün inanç sistemlerinde, Müslümanlıktan Budizm'e kadar bütün inanç sistemlerinde kutsal olduğunu bir programda uzun uzun anlatalım istiyorum.
İnşallah.
Ve yeryüzündeki bütün suların, yani nehirlerin, derelerin, kuyuların, göllerin, denizlerin, okyanusların, bütün suların ayrı ayrı bir iyesi, bir sahibi olduğunu da anlatalım. Bu çok önemli. Her kuyunun bir sahibi var. Hiçbir kuyu sahipsiz değil. Her nehrin, her gölün, her derenin mutlaka bir sahibi var. Bunu bir gelecekle alakalı koyalım bir kenara ve bugünkü programımıza dönelim. Geçen hafta Tuna üzerine yazılan romanlardan ikisi üzerinde durmuştuk. Halide
evet.
Akpekin'in Ağlama Tunası ile Selma Fındıklı'nın
evet.
Gözüm Yeşil Tuna Selidir Şimdisi üzerinde konuşmuştuk ve son sözümüz de Selma Fındıklı'nın romanının adı olan Gözüm Yeşil Tuna Selidir Şimdi tabirinin artık söylenmeyen, söylenmeyen ve unutulan, sadece yazılarda kalmış olan bir Saraybosna türküsünün sözleri olduğunu söylemişti kitaptan alarak. Bir de bizim ciğer delenimiz var Mustafa Bey.
Hı hı.
Hemşerimiz Safiye Erol'un kaleme aldığı. Ancak ciğer deleni, ciğer delen romanını, ciğer delenin kendisini anlamak için önce Estergon'u bilmek ve Estergon Kalesi'nin niçin bizim için subaşı durak olduğunu anlamak lazım, söylemek lazım. Öncelikle şunu belirtelim, Turgut Güler'in ifadesiyle Tuna'nın Estergon'da yaptığı ve seyredenin gözünü, gönlünü fethettiği bir şey tam Estergon'da, karşı taraf Slovakya, bu taraf Macaristan. İşte o dirsek Budin'e üç kama veya Ekrem Hakkı Ayverdi'nin kullandığı tabir ile Selyaran. Selyaran'ı bilirsiniz, bu bizim yaptığımız tarihi köprülerde suyun akış tarafında, suyu suyla karşılaşan köprünün en evvela suyla karşılaşan, suyla vuruşan, temas eden noktasının adı Selyaran'dır. İşte Budin'e üç kama veya Selyaran vücuda getirerek uzanır. Bunlar Estergon, Vişegrad ve Budin'dir diyor Turgut Güler Hoca. Evet, bu üç kaleden bugün biz Estergon'u biraz konuşalım istiyoruz. Çünkü Estergon'u anlamadan, Estergon'u bilmeden ciğer deliğini konuşmak doğru olmaz. Hani evet. Türkülerde, türkülerimizde çok böyle bilinen bir türkümüz. Estergon Kalesi Subaşı Durak. Neden Estergon Kalesi Subaşı Durak olmuş? İzninizle biraz tarih, biraz sosyoloji içinde bunu anlatalım.
Kıymetli hocam, gönül isterdi ki siz başımızda bulunun. Dinleyicilerimizle birlikte, hep birlikte gidelim Estergon'a, Macaristan'a. Orada yerinde anlatın bizlere, ama biz şu anda orayı hayal edeceğiz. Siz anlatacaksınız. Biz de sanki oraları geziyor gibi hayal edeceğiz. Öyle dinleyeceğiz sizleri.
O zaman bu fakir gözyaşlarını gözlerinde değil yüreğinde saklayacak. Çünkü oraları inşallah bu dediğiniz birlikte de yaparız. Oraları ağlamadan, gözyaşı eşliğinde olmadan gezmek mümkün değil. Ve bu, yani şu anda beni çok duygulandırdınız. Çok teşekkür ederim. O Estergon'da, o koca katedralin duvarları dibine yaslanarak, oradan Tuna'ya bakarak ağlayan birisiyle şu anda bu programda konuşuyorsunuz. İnşallah birlikte de oluruz.
İnşallah.
Mustafa Hocam, tarih içinde bizim Tuna'ya olan, Tuna ile olan sevdamızı perçinleyen çeşitli gelişmeler yaşanmış. Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp fethedemediği Belgrad'ın torunu Kanuni tarafından fethedilmesi bunlardan biri. Keza Yukarı Tuna'nın kilidi sayılacak Estergon, Ciğerdelen, Tepedelen gibi kalelerin fethi de yine aynı şekilde Tuna ile olan sevdamızı perçinleyen önemli gelişmelerden, önemli fetihlerden sayılabilir. Bunların içinde belki de en büyük olanı, en önemli olanı ve belki de en kahramanca savunduğumuz, fethinde en çok sevindiğimiz ve terk ettiğimizde, kaybettiğimizde en çok üzüldüğümüz Estergon'dur. O yüzden Tepedelen'e, Ciğerdelen'e romanlar yazılmış, Ester yazılmış, ama Estergon'a hem romanlar yazılmış, hem şiirler yazılmış, hem de türküler yakılmıştır. Evet. Osmanlı kayıtlarında Estergon, Ustorgon olarak geçer. Ancak söyleyişte Ustorgon zaman içerisinde Estergon'a dönüşmüştür. Estergon bizde bir kalenin adı. Estergon Kalesi'nin adı. Macarca'da Ester Z ile bitişik Z'lesi Estergon ya da Estergomi var. Var Macarca kale demek. Almanca'da Gran, Latince'deki adı da Estergon'un Strigonium'dur. Bu kadar isminin çok olması kalenin, sadece Estergon Kalesi'nin, sadece bizim için, sadece Macarlar için değil, Avrupa tarihi içinde de önemli bir, ehemmiyetli bir kale olmasından, önemli bir yerleşim yeri olmasından kaynaklanıyor. Estergon Kalesi, Budin'in yaklaşık 55-60 kilometre kuzeybatısında kendi adını taşıyan bir ırmağın Tuna ile birleştiği ve Tuna'nın az önce söylediğim Budin'e doğru bir dirsek yaptığı, bir köşe, bir dönüş yaptığı tepenin üzerinde kurulu. Tuna'nın bu bölgedeki büyük dönemecinde ve Tuna ile Estergon Nehri'nin birleştiği noktada bulunduğu. bulunan tepelik bölgeye Macar hükümdarı Geza tarafından kurulmuş. Estergon 11. yüzyılda yani 1241-1242'den sonra Budin'den önce Macarların başkenti olmuş. Daha sonra başkentliği Budin'e kaptırmış Estergon ama kaptırdığı belki de dünyevi başkentlik olmuş. Macarların uzun süre ve hala uhrevi başkenti yani dini başkenti hala Estergon.
Hocam hani, Ankara'da da bir Estergon kalemiz var biliyor musunuz?
Biliyorum.
Keçiören'de, Keçiören ilçesinde bulunan bir kültür merkezinin aslında
evet,
adı
evet,
Estergon evet. Türk Kültür Merkezi ve 2005 tarihinde açılmıştı.
Evet ve Estergon'un şeyi o, ne diyelim, yeniden yapılanmış hali
evet,
orada.
Evet, bir benzeri. Aslında evet, biz Estergon'un adını da Ankara'da yaşatıyoruz.
Evet, çok bir başkentte yaşatıyoruz.
Evet,
bir
çok
başkentin
önemli.
Adını. Budin'e kaptırdıktan sonra Estergon dini başkent olma özelliğine devam etmiş ki bizim teslim ettiğimiz Estergon Kalesi'nde cami yaptığımız büyük katedral yaklaşık 100 yılda yapılmış. Bu katedral de Estergon'un dini boyutunun anlaşılması bakımından önemli. Mustafa Hocam, Osmanlı ordusunun Estergon'la ilk teması 1526 yılında Mohaç Meydan Muharebesi'nden ve 1. Viyana Seferi'nden sonra gerçekleşmiş. Estergon'un bundan 3 yıl sonra da ilk defa fethi, yani 1529 yılında Estergon Kalesi'ni fethetmişiz. Bakın burada çarpıcı bir şey var, çok bilinmez diye söylüyorum. Biz Estergon'u vire ile fethetmişiz, vire ile almışız. Ne demek vire? Yani anlaşarak alınmış bir şehir. Vire Edirne de vire ile alınmıştır. O günkü savaş hukukunda vire çok önemli. Yani şehri size teslim ediyorlarsa, vire ile size teslim edildi, savaşmadınız. Bu durumda o günkü savaş hukukuna göre şehirde yağma yapmanız kesinlikle yasak. Hı-hı. Bir tek o şehre ait bir tek çiviye bile dokunmanız yasak. İşte Estergon tıpkı Edirne gibi vire ile alınmış. Bize vire ile verilmiş bir şehir. Dolayısıyla da zaten Osmanlı bu tür şeylere çok dikkat ediyor ama özellikle vire ile alınmış olması itibariyle de çok daha fazla şehir korunmuş Osmanlı tarafından. Estergon'un Osmanlı tarafından terk edilmesi Estergon için bu alınmadan sonra pek güzel sonuçlar vermemiş şehir. Avusturyalılar ile Macarlar arasında alınıp verilmiş. 1530 yılında Avusturukların yani Avusturyalıların yani Nemçelilerin elinde kalmış. Biz 1529'da almışız ama bizim arkamızdan tekrar bizden Macarlar ve Avusturyalılar almışlar. Bunlar önemli değil. Asıl meseleye doğru geliyorum. Estergon Osmanlı Devleti'nin Budin eyaletini kurmasının ardından yani ne zaman 10 Ağustos 1543 tarihinde Budin'e de önümüzdeki programlarımızda izniniz olursa dönmek ve üzerinde durmak istiyorum. Budin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 65-70 sayfa sürecek kadar anlattığı en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Evet, Budin'in fethinden sonra Estergon Budin'e bağlı bir sancak merkezi olmuş. Bu fethin ardından büyük katedrali Estergon'un 1529'da fethinin ardından oradaki büyük katedral camiye dönüştürülmüş. Estergon uzun süre Avusturya sınırı bakımından Osmanlı Devleti'nin serhat boyu olmuş. Bakın bizim serhat boyumuz Estergon, bizim serhat boyumuz Saraybosna, bizim serhat boyumuz Neşit. Edirne'nin, Osmanlı'nın serhat boyu Edirne değil. Edirne ile Estergon arasındaki benzerlik şimdi Estergon ile Ankara arasındaki benzerlikte olduğu gibi her ikisinin de eski bir başkent ama Ankara çok şükür günümüzde de başkentimiz. Estergon ve Edirne eski bir başkent. Bunun üzerinde duruyorum başkentliğin. Şundan dolayı duruyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel, çok da sevdiğim bir cümlesi var. Der ki Tanpınar, bir başkent her zaman başkenttir. Ne kadar susturulursa susturulsun yine de konuşur. Edirne konuşuyor, Estergon da konuşuyor. Gittim, gördüm, konuştum, oturdum ve birlikte ağladık. Tuna'yı birlikte temaşa ettik. Osmanlı Devleti 1546 yılında Estergon Kalesi'ni tahkim etmek istemiş ve bu anlamda yakın çevresine, bakın hemen yakın çevresine iki tane palanka koymuş. Palanka ne? Palanka etrafı endeklerle çevrili, duvarlarla çevrili küçük kale. İşte bu etrafı ve üstelik de bu küçük kalelerden bir tanesinin etrafındaki su Tuna suyuyla doldurulmuş. Bunun adı Ciğerdelen Palankası, Ciğerdelen Kalesi. Yine aynı şekilde de 1590 yılında da Estergon'u güçlendirmek adına yapılan bir diğer küçük kalede Tepedelen Kalesi. Bunlar Ciğerdelen karşıda, Tepedelen eri tarafta. Bunların hedefi, aslında asıl hedefi, buralara daha küçük askeri birlikler konmuş ki bunların asıl hedefi Estergon'u korumak. Şimdi geliyoruz türkülere konu olan mevzuya Mustafa Bey. Estergon Kalesi sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle Avusturya tarafından, yani pek bilinmez diye söylüyorum, bizim tarihimizde Nemçeliler dediğimiz Avusturyalılar tarafından Arşidük Matyaz eliyle 1594 yılında kuşatılmış. Arşidük Matyaz, Vezir Azam Koca Sinan Paşa'nın büyük bir orduyla Estergon'a yürümesi üzerine bu kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmış ve çekilmiş. Ama Avusturyalılar Serat, bizim için Serat boyu dediğimiz onların burnunun dibinde olan bu kaleyi bizden almak istiyorlar. 1595 yılında yine Avusturyalılar tarafından ve bu kez Karl Mansfeld komandasında bir ordu tarafından Estergon kuşatılmış ve askeri tarihte eşine rastlanmayan bir savunma sergilemişiz bu kuşatmada. Hem kuşatma şartları çok ağır, hem kuşatmayı göğüsleyen askerlerin mücadelesi çok büyük. İşte Estergon Kalesi bu kuşatmada Sancak Bey'i Şahinoğullarından Kara Ali Bey tarafından savunmuştu. Şahinoğullarından Sancak Bey'i Kara Ali Bey bu savunma esnasında şehit düşmüştür. Hatta birkaç kez bu savunmada kaledeki askerleri toplayan Sancak Bey, Kara Ali Bey, ya bu savunmada zorlanıyoruz, eğer isterseniz kaleyi teslim edelim diye askerlere teklifte bulunduğunda askerler hep bir ağızdan biz Akıncı Bey'iz, biz Akıncıyız, kelle veririz, can veririz ama bu kaleyi teslim etmeyiz diye nidalarla cevap vermişler her defasında Kara Ali Bey'e. Aynı zamanda da destek amacıyla Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa ile Bolu Sancak Bey Şemsi Paşazade Mahmut Paşa da kalenin içine girmişler. Bakın dışarıdan savunmak değil. Kalenin içine girerek Sancak Bey'ine yardım ediyorlar. Bunun yanında yine destek amacıyla 4 Ağustos 1595 tarihinde Serdar Ekrem, yani bugünün Genelkurmay Başkanı Sinan Paşazade Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu da gelmiş Estergon'u korumak üzere. Avusturyalıların büyük bir, çok büyük bir orduyla yaptığı bu saldırıda önce Yanık Sancak Bey Osman Paşa Tepedelen'de Avusturyalılara yenilmiş. Bu yenilgi üzerine Serdar Ekrem Mehmet Paşa çekilmek zorunda kalmıştır. Estergon Kalesi kuşatma altındayken yaşanan küçük çaplı savaşlarda, az önce söyledim, Sancak Bey, Kara Ali Bey şehit düşmüş ve kale içindeki Osmanlı ordusunun komutasını Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa üstlenmiştir. Avusturyalıların bu kuşatmada saldırı ve ateş gücü olağanüstüdür. Peki nasıl olağanüstü?
Hocam hatırlatmak isterim. Süremizin de sonuna geliyoruz.
Tamam. Hemen bitiriyorum. Günde 1600 gülle atılan bir savunmadan söz ediyoruz. O kadar şiddetli bir saldırı ve o kadar, bu şiddetli saldırıya yapılan o kadar da güçlü bir savunma hattı var. Ve en kötüsü, kaleye yiyecek içecek girmesine izin verilmiyor ve kalede su sıkıntısı var. İbrahim Peçeli dediğimiz, daha sonra Macaristan'da Peçö diye kendi adına şehirler olan tarihçimiz bu olayı şöyle yazıyor. Sarnıç etrafında hararetinin şiddetinden ıslak mermerleri yalayan ve bir damla su için çırpınan elsiz ayaksız yaralıların inlemeleri yürekleri sızlatıyordu. Nihayet Estergon askerlerin yaralı askerlerin, kadın ve çocukların imparatorun gemileriyle Vişegrad'a kadar taşınması şartıyla Şemsipaşazade Mahmut Paşa tarafından Eylül 1995 tarihinde Karl Mansfeld'in ölümü üzerine yerine geçen Arşbükmak yasa maalesef teslim edilmiştir. İşte bu ağır kuşatma ve bu kuşatmaya karşı gösterilen muhteşem direniş sonucunda Estergo'nun düşmesi Osmanlı toplumunun yüreğinde kapanması zor bir yara açmıştır. Gerçi Estergon 1604-1605'te Osmanlılar tarafından kuşatılmış ve geri alınmış. 1683 yılına kadar yine bizim olmuş. Bu düne bağlı bir sancak bey olmuş ama o az önce bahsettiğim 1595'teki kaybetme adına türküler yakılacak kadar ağır olmuş. Hangi türkü yakılmış? Şimdi ben onun sözlerini söyleyerek bu programı eğer izniniz olursa noktalayayım.
Zevkle dinliyoruz kıymetli hocam.
Estergon kalası subaşı durak, kemirir içimi bir sinsi fırak, gönül yar peşinde, yar ondan ırak. Akma Tuna, akma, ben bir dertliyim, yar peşinde koşar Karabahtlıyım. Estergon kalası subaşı kaya, kemirir gönlümü aşk denen bela, çektiğimi hoş gör, gel etme cefa. Akma Tuna, akma, ben bir dertliyim, yar peşinde koşar Karabahtlıyım. Estergon kalası subaşı hisar, baykuşlar çağırır, bülbüller susar. Kafir bayrağını burcuna asar. Akma Tuna, akma, ben bir dertliyim, yar peşinde koşar Karabahtlıyım. Estergon kalası subaşı kala, göklere ser çekmiş burçları hele. Biz böyle kaleyi, biz böyle kaleyi vermezdik ele. Akma Tuna, akma, ben bir dertliyim, yar peşinde koşar Karabahtlıyım.
Bitti evet. Mi hocam? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel okudunuz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Estergon Kalesi Marşı'nın sözlerini seslendirdiniz. Ağzınıza evet. Sağlık. Haftaya inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta Estergon Kalesi'ni konuştuk. Güne Bakan devam ediyor.
Estergon kalası bir dilber aman, subaşı durak aman. Kemirir gönlümü bir dilber aman, bir sinsi koşar, yandım karabahtlıyım. gezer koşar, yandım karabağlıyım.
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Yine bu hafta çok güzel bir kitabı konuşacağız. İnsan Mesafedir adlı kitap. Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar şu anda telefon attığımızda. Süleyman Bey merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Ben de herkese hürmetlerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Elimde çok güzel bir kitabınız var. İnsan Mesafedir. Şimdi bir kitabı elime aldığımda önce bir kapak fotoğrafına bakarım, görseline bakarım. Bazı kitap görselleri beni acayip bir şekilde içine çeker. İşte o kitaplardan birisi de bu kitap. İnsan Mesafedir. Aşina Yayınları'ndan çıktı. Şimdi kapakta iki hanımefendi görüyorum. Karlı bir yol var. O yolda yan yana yürüyorlar. İleride dağ var. Dağların önünde de birkaç tane ev ve çatılarında kar var. O kadar güzel ki beni böyle içine çekti. Birkaç dakikada bunun üzerine düşündüm. Elinize, kaleminize sağlık diyorum öncelikle. Öncelikle kitaba geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz. Süleyman Ragıp Yazıcılar kimdir?
Eyvallah efendim. Şöyle başlayayım. Ben Deniz, 1984 İstanbul doğumluyum. Çocukluğum ve gençliğim büyük oranda Esenler'de geçti. Ardından Üsküdar'da olduk. Üsküdar'da yaşadık uzun seneler. Eğitimimi din psikolojisi alanında yüksek lisansla tamamladım. Daha öncesinde medya ve iletişim okudum lisansla. Doktora çalışmalar olarak kişiler arası iletişim bölümünde gayretlerim oldu. Onun bakalım sonucu tamamlanacak mı yoksa başka bir aksa mı geçeceğim? Onu biraz zaman gösterecek. Yani bu tüm bu çalışmaların yani resmi eğitimin yanında çoğunlukla sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetler üzerinde bulunduk. çocukluğumuzdan beri Türkiye'nin bu güzide birçok sivil toplum kuruluşunda hem aslında destek aldık hem de zamanı geldiğinde oralarda da hayatımız bir şekilde güzellikleri, iyilikleri çoğaltmak üzerine gayretlerle geçti. Şu an hali hazırda 16. yılına girmiş bulunan Genç Dergisi'nin editörlüğünü yürütüyorum. Aynı zamanda da Uluslararası Genç Derneğimiz var. Gençler için hakikaten küresel vizyona sahip kaliteli, kültürel, eğitim içerikli faaliyetler düzenliyor. Bu derneğin de başkanlığını yürütüyorum. Ana hatlarıyla böyle söyleyebilirim. Yani hayatımız esasında kalem ve kelam arasında geçiyor. Yani ya yazıyoruz ya konuşuyoruz. İkisi de Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütfu oldu. Yani gerçekten kendim bildim bileli ya yazıyorum ya da konuşuyorum efendim. Allah böyle bir ömür nasip etti. Bu ömrü inşallah hayırlarla, bereketlerle süslemeye niyet ettik. İnşallah muvaffak olur.
Amin inşallah. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Şimdi kitabın içeriğine geçmeden önce şu kitap kapak görselini konuşmak isterim. Bunun hikayesi nedir? Anlatır mısınız?
Olur efendim. Şimdi şöyle, bizim hikayemizde annemizin Norveçli olması biraz ilgi çekici. Bizim annemiz Norveçlidir. Norveç'in Bergen şehrinden. Babamız ise rahmetli Trabzonludur. Allah rahmet eylesin, 1989 senesinde vefat etti. Ardından da biz İstanbul'da 5 kardeşle annemizle birlikte aslında böyle bir babasız bir hayat yaşamış olduk. Tabii annemiz Norveç'te olduğu için o tarafta biraz daha sanatsal yetenekler var. Bu insan mesafedir. Kitabının kapağındaki resmi de dedem zamanında böyle resimler çizermiş. Hala şu anda da aslında iyi bir tevafuk oldu. Esenler'de annemin yanında bu yayını yapıyorum. Buradan konuşuyorum. Bu kapaktaki resim hemen hemen duvarda karşımda. Bu annem Norveç'ten getirdi bu resmi. Dedemin vefatından sonra hani kardeşleri arasında 3 kardeş annemler, 2 teyzem var. Onlar kardeşler arasında hani şu senin olsun, şu benim olsun, şu sende hatıra kalsın diye bölüştükleri zaman bu resim, bu fotoğrafta dedemin çizdiği resimde anneme kalmış oldu. Yani o benim için biraz anlamlı şundan. Hakikaten oradaki o küçük evler, karlı çatılar, siyah altı diyen iki kadın, kıvrılan toprak yol, kırmızıya çalan tepeler, zengin çağrışımlara vesile oluyor gönlümde. O manzaraya bakınca sanki her şey olmuş, herkes ölmüş gibi geliyor efendim. İşin doğrusu. O yüzden varlığımız ve yokluğumuz arasındaki kısa mesafeyiz. Yani biz şimdi bir canlı yayındayız. Belki sesimiz hiç tanımadığımız insanlara ulaşıyor ama şu an varız. Bir an sonra belki yokuz. Bu kadar bir kısa mesafe arasında yaşıyoruz. Bir hiçlik esintisi var bu fotoğrafta. Yani geldik ve gidiyoruz. Sanki bir anda buradaydık. Bir anda ahirete doğru, sonsuz yolculuğa doğru gidecekmişiz gibi. Böyle bir hikayesi var fotoğrafın. Ben de bunu kapağa taşımak istedim.
Evet. Çok güzel bir hikayesi var. Ben de şunu anımsadım. Dünya bir misafirhane. İçindeki insanlar da birer yolcu. Buradan böyle geçip gidiyoruz. Çok
evet,
güzel.
Efendim.
İnşallah bu o kadar önemli ki sizin için gelecek nesillere de aktarılacak. Güzel bir hatıra İnşallah. Olacak sizlerden.
İnşallah efendim.
Şimdi Süleyman Bey diyorsunuz ki her şeyle ve herkesle aramızda tarif edemeyeceğimiz, tam olarak vasıflandıramayacağımız bir mesafe var. Kalıbımızdan, kabımızdan taşıyoruz. Hakkımızdaki tanımlamalara sığmıyoruz. Üzerimizdeki tüm etiketler zamanla soluyor. Tüm sıfatlar insan karşısında aciz kalıyor. Olan bitenin izahı için duygu ve düşünce dünyamız yetmiyor. Bu dünya bize dar. Buralı değiliz, aşikar. Çok güzel cümleler bunlar ama ben sizden de dinlemek isterim. Kitabın da ismi İnsan Mesafedir. İnsan neye, niçin mesafedir?
Eyvallah efendim. Bu soru da aslında hem manalı hem de cevabı bir açıdan derin bir soru. Şöyle söyleyebilirim. Bu kitabı hazırladığım zamanlarda birçok yazımı bir araya getirdim. Ve o dönem hissettiğim bir ağırlık vardı üstümde. Yani insanların birbirini etiketlemesi, birbirini bazen linç etmesi ya da birbirlerine kötü zanlarla, hüsnü zan olmayan kötü zanlarla yaklaşması ya da tanıştığımız insanların kılık kıyafetine, İşte şekline, itibar değerine, bulunduğu makama, mevkiye göre bir onları gönlümüzde bir yere koymamız bana biraz ağır geliyor. Hala da öyle. Fakat o dönem daha bunu yakından hissediyordum. Ve şunu teklif ediyordum dostlarıma, sevdiklerime. İnsan kolay tanımlanabilen bir varlık değil. Çünkü insan kendi kendisini bile tanımıyor Mustafa Bey. Yani evet. İnsan kendi kendisini bile tanıması zaman alıyor, vakit istiyor. Büyük bir çaba, gayret istiyor. Ve insan aslında hep bir seyirci gibi. Bütün eşya, bütün şeyler karşısında bir seyirci. Adeta alemi izliyoruz. Hep başrolüz. Herkes aslında bize göre figüran. Böyle baktığımız zaman herkesin başrol olduğu, aynı zamanda herkesin de figüran olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kendimize evet. göre başrolüz ama bir başkasına göre figüranız. Şimdi böyle bir dünyayı yaşarken adeta varlığımız kabına sığmıyor. Çünkü bir ruh taşıyoruz Allah'tan. Allah'tan taşıdığımız ruh olduğu için bizde biz buralı değiliz. Yani biz bu dünyayla, bu dünya ve içindekilerle sadece tatmin olup ya günümüzü, gecemizi ve bütün hedefimizi dünyaya doğru dikersek burada tatmin olamayacağımız, mutlu olamayacağımız kesin. Çünkü bir başka cevherimiz var, bir başka manamız var, bir başka heyecanımız ve ufkumuz var adeta. İşte burada şunu fark ettim çocukluğumdan da beri, aslında hiç sınırlanamayan, tam da tanımlanamayan ve bütün eşyalar, şeyler ve insanlar ve varlıklar arasında biricikliğimizi muhafaza ettiğimiz bir konum var, mevki var. Ve burada da her şeyle aramızda aslında bir mesafe giriyor. Hı-hı. Yani diyelim ki çok sevdiğimiz birileri var ama zaman gelir ayrılabiliriz onlardan. İşte dünyayı çok sevdik ama bakıyoruz ölümler var, imtihanlar var, zorluklar var. O da zor. Adeta bir ürperiyoruz. Bir de kendimizi fark ediyoruz ya, hani ben varım. İnsan o ben varım duygusunun peşine doğru gittiği zaman ben varım ama bu varlığım da kendimden değil. Ya beni bir yaratan var, bir ilah var, bir yüce güç var deyip o zaman bir mesafe almaya başlıyor. Ve o mesafeyi kapattığı sürece, yani Allah'la arasında bir uzak mesafe var insanın hali hazırda. Çünkü unutuyoruz, gaflete düşüyoruz, oralı olmuyoruz. Çünkü onunla ilişki bazı temel vecibeleri de yanında getiriyor. Yani iyi olacaksınız, ahlaklı olacaksınız, infak edeceksiniz, merhametli olacaksınız, onu unutmayacaksınız, gittiğiniz yerde, bulunduğunuz ortamda hep iyilikte kalacaksınız.
Esasında zor işler bunlar.
Evet, zor. İşte insan bu ilişkiyi istemediği zaman o mesafeyi de yok ediyor ve uzak bir mesafeye düşüyor. Hı hı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bize beyan ettiği bir husus var. Diyor ki kıyamet günü insan iyiliklerini ve kötülüklerini önünde görecek. Yani her şeyi yaptığı her şey karşısına çıkacak ve o gün diyecek ki ya keşke kötülüklerle aramda uzak bir mesafe olsaydı. Bakın Mustafa Bey çok ilginç. Biz o gün mesafe dileneceğiz. Yani ya şu kötülüklerle aramda keşke mesafe olsaydı. Çünkü istemiyorum. Ben yaptım ama keşke karşıma çıkmasaydı. Uzaktan uzağa bir mesafe evet. olsaydı. Demek ki ilk insanın mesafe konumlanması kötülüklere karşı.
Süleyman Bey, yani, siz bunu anlattığınızda hemen aklıma bir hadis-i şerif geldi. Şöyle buyuruyor. Buyurun. Bir hurma tanesi de olsa cehennemle aranıza mesafe koyun.
Oo, çok güzel. İyi oldu. Bunu da ben kendi heybeme de yazmış
Eyvallah.
Oldum. Gerçekten öyle. Bir hurmayla insan arasına mesafe koyar mı? Koyar.
Evet.
Çünkü nebevi ağızdan o çıktı. Yani bize bir müjde veriyor Peygamber Efendimiz.
İnfakın önemi.
Evet, bir hurmayla bile kendinizi kötülüklerden, kendinizi cehennemden koruyun. Çünkü neden? Dünya hayatında herkes iyisiyle kötüsüyle yaşayacak. Ama hedefimiz iyi yaşamak. Hani mutlu sonla bitsin istiyoruz filmler, doğru mu?
Evet, öyle.
Mutlu son. Bizim mutlu sonumuz şöyle olacak. Bir bakacağız ki kötülüklerle aramızda mesafe var. Fakat neyle aramızda mesafe yok? Allah'la aramızda mesafe yok. Peki haşa, ben bir kulum, etten kemiktenim. Allah'a nasıl yaklaşabilirim? Orayı da sırrını yine Kur'an-ı Kerim vermiş. Secde et ve yaklaş. Alak suresi. Demek ki ben manen bir yakınlık içindeyim. Yani ben şekil olarak burada yaşıyorum. Yemek yiyorum, ailem var, akrabalarım var. Sosyal hayatım içindeyim. Otobüse biniyorum, metroya biniyorum, iş yerine gidiyorum. Doğru. Benim vücudum bu dünyada ama ben secdelerimle, iyiliklerimle Allah'a yaklaşabilirim. O zaman bir insanın gerçek değeri ortaya çıktı şimdi. Ne kadar Allah'a yakınsa, ne kadar kötülüklerden uzaksa insan o mesafedir. Yani insan mesafedirin açılımı tam otantik olarak bu. Yani ben Allah'a ne kadar yakınım, kötülüklerden ne kadar uzağım. Ona göre bir değer biçecekler bana. Şimdi piyasalar biraz alt üst oldu. Mustafa Bey, hani altın çoğaldı, işte gramlar yükseldi.
Evet, düzelir inşallah, o da düzelir.
Evet, dün haberlerde izledim. Diyor ki mesela kuyumcular, ya şimdi altın yükselince her bir yastık altından çok altın geliyor diyor bize.
Evet.
Ama sahte altın da çok diyor. Yani biz dikkat ediyoruz diyor, bakıyoruz diyor. Yani o değerde olmayan ama altın gibi gözüken birçok şey var. Şimdi o sahte altınla gerçek altın arasında fark vardır. Değer olarak da, piyasadaki karşılığı olarak da. Şimdi bizim de aslında insan olarak, hepimiz zahiren insanız ama gerçek insan olma yolunda gerçekten yapmamız gerekenler var. Yani merhametimiz yoksa insanlığımızın gramajı eksiktir. Fedakarlık yoksa yine eksiktir. İşte imanımız, aşkımız, şevkimiz, bu infaklarımız yine yoksa yine eksiktir. O yüzden insan mesafedir. Böyle algılıyorum ve hakikaten kendi hayat yolculuğumda da madem hiçbir kaba sığmıyoruz, madem bu hayata kendi irademizle, kendi seçimlerimizle gelmedik, adeta getirildik. Yani yaşamıyoruz, yaşatılıyoruz. Esasen bu. Çünkü ben sizinle şu an konuşuyorum. Bir telefon var elimde. Hı hı. Ağzımı açıp kapatıyorum. Ama bunların hiçbirine benim kendi kudretim yetmez esasında. Nasıl? Yani ben şu an kalbimin akışına bile mani olamam. Yani onu durdurma gücüne sahip değil. Fakat durduğu anda ben bugün yokum aranızda. Gözlerimin kapanması, nefes alıp verişim, yemeğe ihtiyaç duyuşum, geceliğin uyuyor olmam aslında insanoğlu çok şeyi farkında bilinçaltı olarak. Yani biz resmen bu dünyada bir emaneten bulunuyoruz. Geçici bir hayat yaşıyoruz. Fark eden ulvi ve o aşkın yolculuğa çıkıyor. Yani ben bu dünyadayım ama buraya ait değilim. Yolculuğum uzun, hazırlık yapacağım diyor Mustafa Bey. Aksi takdirde hiç aşkın iletişimi koparıyoruz. İlahla aramızdaki bağları atıyoruz bir kenara. Biz onu unutuyoruz. O da bize kendimizi unutturuyor. Ve ondan sonra çoğunlukla hakikaten belki kendi kendimizi bilmediğimiz, kendi hayatımıza değer vermediğimiz, çoğunlukla vakitleri boşa harcadığımız ve iyilikler noktasında da aslında kendimizden başka, bencilliğin o ikliminden başka bir çıktısı olmuyor maalesef.
Evet. O kadar güzel anlattınız, o kadar güzel özetlediniz ki insan mesafedir kitabının isminin anlamını. Ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik.
Eyvallah.
Ben daha çok şey konuşmak isterdim. Çünkü o kadar güzel hikayeler var ki. Mesela benim okuduğumda çok derin duygular hissettiğim hikayelerden birisi, camilerin çay ocaklarını neden seviyorum? Çocuklarınızla birlikte yaşadığınız anılar. Bir diğeri de sosyal deneyde değil, sonsuzluk yolculuğundayız. Bu da beni etkilemişti. Ama inşallah başka bir programda bunları da konuşmak isterim sizinle. Sizin bu kitaptan başka Güzel Gölgelik ve Baht Meselesi adında iki kitabınız daha var. Bundan sonra bir kitap daha çıkacak mı?
Efendim şöyle, son kitabım da Hürmetten Hayrete çıktı. İnşallah takdim etmek kısmet olur. Şimdi de beşinci kitabım için yeni yeni hazırlıklar içindeyim. Bakalım kısmet olur mu?
Çok güzel. Şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle Süleyman Bey. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimize hürmetle, muhabbetle.
Sağolunuz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde İnsan Mesafedir kitabını konuştuk. Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar'la. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere bugünlük veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.